İkinci gün gece yarısı. Birkaç saatlik gizemsel bir mutluluk, alabildiğine kanlı bir olayla kesiliyor. Kimi zaman şeytanın, kimi zaman dirilen İsa'nın simgesi olan horozdan daha güvenilmez değildir hiçbir hayvan. Tarikatımız gün ışığında ötmeyen bazı tembel horozlar görmüştür. Öte yandan özellikle kış günleri gece yarısı duası, gecenin koyu karanlığında tüm dua uykudayken yapılır. Çünkü rahip karanlıkta kalkıp gece boyunca gün doğuşunu bekleyerek ve alacakaranlığı dindarlıkla ışıtarak yakarmak zorundadır. Bu nedenle töre, yerinde olarak uyandırıcıların geceyi kardeşleri gibi döşeklerine yatmayıp geçen zamanı ölçmelerine izin verecek sayıda mezmurlara uyumlu bir biçimde söyleyerek geçirmelerini öngörür. Böylece ötekilerin uyumalarına ayrılan saatler dolunca onlara uyanmaları için işaret verirler. O gece biz de yatakhanede ve hacılar konuk evinde çan çalarak dolaşanlarca uyandırıldık. İçlerinden biri hücre hücre dolaşıp Efendimiz'i övelim diye bağırıyor. İçeridekilerin her biri Tanrı'ya şükür olsun diye yanıtlıyordu onu. William'la ben Benedikt'ten usulüne uyduk. Yarım saatten az bir süre içinde yeni günü karşılamaya hazırlandık. Sonra rahiplerin yere uzanmış, İlk 15 ilahi söyleyerek çömezlerin üstatların arkasından içeri girmelerini bekledikleri koro yerine indik. Sonra herkes kendi yerine oturdu ve koro, "Ulu Tanrı, dualarımı aç ki ağzım senin için övgüler dile getirsini" söyledi. Sesleri bir çocuğun yakarışı gibi kilisenin tonozlarına doğru yükseldi. İki rahip kürsüye çıkıp 94. ilahi, "Gelin coşalım" için ses verdi. Bunu öteki ilahiler izledi. Tazelenmiş bir inanç duydum içimde. Rahipler koro yerinin sıralarında oturuyorlardı. Binişleri ve kukuletalarıyla bir örnekleşmiş 60 kişi, büyük üç ayaktan yayılan ışıkla belli belirsiz aydınlatılmış 60 gölge. En yücenin övgüsünde işitilen 60 ses. Bu dokunaklı uyumu, cennetin hazlarına geçişi dinlerken, bu manastır gerçekten saklanan gizler, bunları ortaya çıkarmak için yasak girişimler, karanlık tehditlerle dolu bir yer olabilir mi diye sordum kendi kendime. Çünkü tam tersine şimdi manastır bana ermişlerin barınağı, erdem ortamı, öğrenme aracı, bilgelik tağı, us kulesi, alçak gönüllülük beldesi, güç kalesi, kutsallık buhurdanı gibi görünüyordu. Altı mezmurun ardından kutsal betiğin okunması başladı. Birkaç rahip uykudan sallanıyordu. Gece nöbetçilerinden biri uyuyakalanları uyandırmak için küçük bir lambayla bölmeler arasında dolaşıyordu. Biri uykuya yenik düşecek olsa ceza olarak lambayı alıp denetim dolaşmasını o sürdürüyordu. Sonra altı ilahi daha söylendi. Sonra da baş rahip herkesi kutsadı. O hafta ayini yöneten rahip duayı okudu. Herkes o gizemli tutku ve alabildiğine yoğun iç erinci saatlerini yaşamamış olan hiç kimsenin tadını anlayamayacağı bir derin düşünce anı içinde sunağa doğru eğildi. Sonunda kukuletalar yine yüze inik, herkes oturdu ve ağır başlılıkla Tedeum'u söyledi. Beni kuşkularımdan kurtardığı, manastırdaki ilk günün içime doldurduğu tedirginlik duygusundan arındırdığı için ben de Tanrı'ya şükrettim. Bizler çabuk incinebilen varlıklarız dedim kendi kendime. Bu bilgili ve kendilerini Tanrı'ya adamış rahipler arasında bile melun, küçük kıskançlıklar, İnce düşmanlık tohumları saçabiliyor. Ama herkes Tanrı Baba'nın adında birleşip İsa gökten inerek yeniden aralarına karışır karışmaz. Bunların tümü de güçlü inanç rüzgarının dağıttığı dumanlar gibi yok olur gider. Gece yarısı ayiniyle alacakaranlık arasında daha gün ağarmamış bile olsa baş rahip hücresine dönmez. Çömezler mezmurları incelemek üzere üstatlarının ardından toplantı salonuna girdiler. Rahiplerin birkaçı kutsal giysilerle ilgilenmek için kilisede kaldı. Ama çoğunluk sessizlik içinde derin düşünceye dalmış, avluda dolaştı. William'la ben de öyle yaptık. Gökyüzü daha ışımamışken, alacakaranlık ayini için koro yerine döndüğümüzde hizmetçiler uyanıyorlardı daha. Mezmurların söylenmesine başlandı. Özellikle pazartesi için öngörülmüş olanların biri yeniden ilkel korkulara saldı beni. Kötüye günah egemendir. Yüreğinin derinlerine işlemiş, gözlerinde Tanrı korkusu yok. Hileyle davranır yanında. Öyle ki iğrenç olur dili. Kuralın o gün için böylesine korkunç bir öğüt öngörmesi, kötü bir ön belirti gibi göründü bana. Övgü mezmurlarının ardından Yeni Ahit'in son bölümünün alışıldık okunuşu da tedirginlikle çarpan yüreğimi yatıştırmadı. Bir gün önce yüreğimi ve gözlerimi öylesine büyüleyen kapının üstündeki figürler aklıma geldi. Ama Koran'ın yanıtı, ilahi ve ayetin ardından İncil-i Şerif'in okunmasına başlanırken, Koro yerinin pencereleri ardında, sunağın tam üstünde, camları o zamana değin alacakaranlığın yuttuğu çeşitli renkleriyle ışıtmaya başlayan soluk bir aydınlığın ayrımına vardım. Tan sökümü duası sırasında tam ermişlerin mucizevi ışığı olan Tanrı ve günün pırıl pırıl ışığı doğdu işteyi söyleyeceğimiz sırada karanlığı bastıracak olan tan daha sökmemişti. Kış şafağının ilk soluk muştusuydu bu. Ama şimdi nefin içinde gece karanlığının yerini almakta olan belli belirsiz alaca ışık yüreğimi yatıştırmaya yetiyordu. Kutsal Betik'in sözlerini söylüyorduk ve tüm insanları aydınlatmak için gönderilmiş söze tanıklık ederken sabah yıldızı tüm görkemiyle tapınağa yayılıyormuş gibi geldi bana. Hala görünmeyen ışık, ilahinin sözcükleri arasında parıldıyormuş gibiydi. Tonozların kemerleri arasında açan mis kokulu, gizemli bir leylak gibi. Bu anlatılmaz sevinç anı için şükür sana Tanrım diye yakardım sessizce. Sonra yüreğime, korkacak ne var aptal dedim. Birden kuzey kapısı yönünden çığlıklar yükseldi. İşe başlamaya hazırlanmakta olan hizmetçilerin, kutsal törenin düzenini nasıl böyle bozabildiklerini sordum kendi kendime. Tam o sırada üç domuz çobanı içeri girip korkulu yüzlerle başrahibe yaklaştılar. Bir şey fısıldadılar. Başrahip önce töreni aksatmak istemiyormuş gibi elinin bir devinimiyle yatıştırdı onları. Ama başka hizmetçiler de geldiler. Çığlıklar daha güçlü yükseldi. Bir adam, ölmüş bir adam diyordu biri. Ötekiler, bir rahip o, sandaletlerini görmedin mi? Diye yanıtlıyordu. Yakaranlar sustular. Başrahip kilerciye kendisini izlemesini işaret ederek çabuk çabuk dışarı çıktı. William da arkalarından gitti. Daha şimdiden öteki rahipler de yerlerinden kalkarak çabuk çabuk dışarı çıkıyorlardı. Gökyüzü aydınlıktı şimdi. Yerdeki kar ovayı daha da aydınlık kılıyordu. Kora yerinin ardında, kümeslerin önünde, bir gün önce gördüğümüz domuz kanıyla dolu büyük küpte, kabın kenarından hemen hemen haç biçiminde garip bir cisim sarkıyordu. Yere iki direk çakılmış da kuşları korkutmak için üstlerine paçavralar örtülecekmiş gibiydi. Bunlar insan bacaklarıydı. Kanla dolu küpün içine baş aşağı batırılmış bir adamın bacakları. Başrahip, cesedin tiksindirici sıvının içinden çıkarılmasını buyurdu. Domuz çobanları çekine çekine kabın kıyısına yaklaştılar. Üstlerine başlarına kan sıçratarak zavallı kanlı şeyi dışarı çıkardılar. Bana söylediklerine göre kabı boşalttıktan sonra gereğince karıştırılıp sonra da soğukta bırakıldığından kan pıhtılaşmamıştı. Ama cesedi kaplayan tabaka şimdi katılaşmaya başlıyordu. Giysilere bulaşıyor, yüzü tanınmaz hale getiriyordu. Bir hizmetçi bir kova su getirip zavallı cesedin yüzüne döktü. Bir başkası elinde bir bezle diz çöküp yüzü temizledi. Gözlerimizin önünde öğleden sonra Adelmo'nun el yazmalarının yanında kendisiyle konuştuğumuz Yunanca bilgini Salvamekli Venantus'un beyaz yüzü belirdi. Belki de Adelmo kendini öldürmüştür dedi William gözlerini o yüze dikerek. Ama kuşkusuz bu öyle değil. Kazayla kabın kenarından sarkıp yanlışlıkla içine düşmüş olabileceği de düşünülemez. Başrahip onun yanına yaklaştı. William birader, gördüğünüz gibi manastırda bir şeyler oluyor. Tüm bilginizi gerektiren bir şey. Size yalvarırım, hemen harekete geçin. Ayin sırasında koroda mıydı diye sordu William parmağıyla cesedi göstererek. Hayır dedi başrahip. Yerinin boş olduğunu fark etmiştim. Başka olmayan var mıydı? Sanmam. Hiçbir şeye fark etmedim. William bundan sonra soruyu biçimlendirmeden önce duraksadı. Sonra başkalarının işitmemesine özen göstererek fısıltıyla sordu. Berenger yerinde miydi? Başrahip üstadımın da kendisinin daha anlaşılabilir nedenlerle duymuş olduğu kuşkuyu duyduğunu görmekle şaşkınlığa düştüğünü belirtircesine tedirgin bir hayranlıkla ona baktı. Sonra çabuk çabuk yerindeydi. Birinci sırada durur. Benim hemen sağımda dedi. Doğal olarak dedi William, bütün bunlar hiçbir anlam taşımaz. Hiç kimsenin Kore yerine gitmek için apsisin arkasından geçmiş olabileceğini sanmıyorum. Oysa ceset birkaç saatten beri burada kalmış olabilir. En azından herkesin yatmasından bu yana. Elbette, ilk hizmetçiler şafakla kalkarlar. Bu nedenle de onu ancak şimdi buldular. William cesetlerle uğraşmaya alışıkmış gibi cesedin üstüne eğildi. Yanda duran bezi kovadaki suya batırıp Venantus'un yüzünü iyice temizledi. Bu arada öteki rahipler korku içinde çevrede toplaşıyor, yaygaracı bir kuyruk oluşturuyorlardı. Başrahip onları susturmaya çalışıyordu. İçlerinden biri, manastırdakilerin sağlık sorunlarıyla görevli Severnus yaklaştı. Üstadıma doğru eğildi. Ben ne konuştuklarını işitmek veya suya batırılmış yeni bir beze gereksinim duyan üstadıma yardım etmek için korkumu ve tiksintimi yenerek yanlarına gittim. ''Hiç boğulmuş bir adam gördün mü?'' diye sordu William. ''Birçok kez'' dedi Severnus. ''Ne demek istediğini anlıyorsam, yüzleri böyle olmaz onların, şişer.'' Öyleyse biri onu küpün içine attığı zaman adam zaten ölmüştü. Bunu niçin yapmış olabilir? Onu niçin mi öldürmüş olabilir? Çarpık bir zihnin ürünü olan bir işle karşı karşıyayız. Ama şimdi cesette yara bere olup olmadığına bakmak gerek. Bence onu hamama taşısınlar. Soyup yıkadıktan sonra incelesinler. Ben hemen geliyorum oraya. Severnus başrahipten izin aldıktan sonra cesedi domuz çobanlarına taşıtırken, üstadım rahiplere geldikleri yoldan Koreyer'ine dönmelerini söylenmesini, hizmetçilerin de aynı şekilde çekilmelerini, alanın boş bırakılmasını istedi. Başrahip nedenini sormaksızın isteğini yerine getirdi. Böylece cesedin çıkarılması için girişilen kanlı işlem sırasında çevresine kan sıçramış olan kabın yanında yalnız kaldık. Çevredeki kıpkırmızı karlar, su sıçramış yerlerde eriyerek gölcükler oluşturmuştu. Cesedin uzatılmış olduğu yerde ise kocaman kara bir leke vardı. Amma karışık dedi William. Rahiplerle hizmetçilerin çevrede bıraktıkları iç içe geçmiş ayak izlerine bakarak. Kar öyle olağanüstü bir parşömendir ki sevgili Atso. İnsanların bedenleri onun üstünde çok açık seçik okunabilen yazılar bırakırlar. Ama bu üstünde silinti olan çok kötü kazınmış bir parşömen. Belki de üstünde hiç ilginç bir şey okuyamayacağız. Burasıyla kilise arasında rahipler koşuşturmuşlar. Burasıyla ambar ve ahırlar arasındaysa hizmetçiler topluca gidip gelmişler. Ayak değmemiş tek alan ahırlardan Edificium'a giden yol. Bakalım ilginç bir şey bulabilir miyiz? Peki ama ne bulmak istiyorsunuz diye sordum. Eğer kendini küpün içine atmamışsa biri onu oraya taşımış olmalı. Ölü olarak sanırım. Birinin cesedini taşıyan bir kimse de karda derin izler bırakır. Sen şimdi bak bakalım, çevrede parşömenimizi berbat eden şu yaygaracı rahiplerin bıraktıklarından değişik görünen izler var mı? Öyle yaptık. Hemen söyleyeyim ki, Tanrı beni boş gururdan korusun. Küple Edificium arasında bir şey keşfeden ben oldum. Henüz hiç kimsenin geçmediği bir bölgede bir insanın ayak izleriydi bunlar. Oldukça derin ve üstadımın hemen ayrımına vardığı gibi de rahiplerle hizmetçilerin ayak izlerinden daha hafifti. Üstlerine sonra kar yağdığının, bu nedenle de bu izlerin daha önce bırakılmış olduğunun belirtisi. Ama bize daha da ilginç görünen bu ayak izlerinin arasına daha sürekli başka bir izin karışmasıydı. Ayak izlerini bırakan kimsenin sürüklediği bir şeyin izi gibi. Kısaca küpten Edificium'un kuzey kulesi ile doğu kulesi arasındaki yüzünde yer alan yemekhanenin kapısına dek uzanan bir iz. Yemekhane, yazı salonu, kitaplık dedi William. Bir kez daha kitaplık çıkıyor karşımıza. Venantus, Edificium'da öldü. Büyük bir olasılıkla da kitaplıkta. Peki ama niçin bir başka yerde değil de kitaplıkta? Kendimi katilin yerine koymaya çalışıyorum. Venantus yemekhanede, mutfakta ya da yazı salonunda ölmüşse, öldürülmüşse niçin orada bırakılmadı? Ama eğer kitaplıkta ölmüşse, ister orada hiçbir zaman ortaya çıkarılamayacağı için, ister belki de dikkatlerin kitaplık üstünde toplanmasını istemediği için onu başka bir yere taşıması gerekiyordu. Peki katil cesedin bulunmasını niçin istemiş olabilir? Bilmiyorum, varsayım yapıyorum. Katilin Venantus'u ondan nefret ettiği için öldürdüğünü kim söylüyor? Belki de bir başkasının yerine onu bir işaret bırakmak, bir başka şey anlatmak için öldürmüştür. Dünyanın tüm yaratıkları kitap ve yazı gibi diye mırıldandım. Peki bu işaret ne olabilir? Benim bilmediğim de bu. Ama unutmayalım, bazı işaretler vardır ki görünüşte işarete benzeseler de hiç anlamları yoktur. Bilitiri ya da Bubabaf gibi. Bir insanı sırf Bubabaf demek için öldürmek korkunç bir şey olurdu. Bir insanı bir tanrıya inanıyorum demek için öldürmek de korkunç bir şey olurdu dedi William. Tam o anda Severnus yanımıza geldi. Ceset yıkanmış ve özenle incelenmişti. Başta hiçbir yara bere yoktu. Sanki büyüyle öldürülmüş gibi. Tanrısal bir ceza gibi mi? Belki dedi Severnus. Ya da zehir. Severnus duraksadı. Belki de. Hastaneye yaklaşırken laboratuvarda hiç zehir var mı diye sordu William. Zehir de var ama zehirden ne kastettiğine bağlı. Öyle maddeler vardır ki az miktarda alınırsa hastayı iyileştirir. Aşırı miktarı ise ölüme yol açar. Harry'i bitki uzmanı gibi onları saklarım ve sakınımlı kullanırım. Örneğin bahçemde kedi otu yetiştiriyorum. Başka otlara karıştırılacak birkaç damla kedi otu düzensiz atan kalbi yatıştırır. Aşırı miktarda kullanılırsa uyuşukluk ve ölüme yol açar. Peki cesedin üstünde özel bir zehrin izlerine rastladın mı? Hayır, hiç. Ama birçok zehir iz bırakmaz. Hastaneye varmıştık. Venantus'un cesedi hamamda yıkanmış, buraya taşınmış. Severnus'un laboratuvarındaki büyük masanın üstüne uzatılmıştı. İmbikler, camdan ve topraktan yapılmış araçlar, bir simyacı dükkanını düşündürdü bana. Kapının yanında duvara dayalı uzun rafların üstüne değişik renkte maddelerle dolu kocaman bir dizi şişe, testi, kavanoz sıralanmıştı. Güzel bir ot koleksiyonu dedi William. Hepsi de bahçenin ürünü mü? Hayır dedi Severnus. Az bulunur ve bu bölgede yetişmeyen birçok bitki yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından gelen rahiplerce getirildi bana. Bu bölgede yetişen bitkilerden kolayca elde edilen maddelerden başka değerli ve bulunmaz şeylerim de var. Bak, Eglingo pesto. Çin'den geldi. Onu bir Arap bilginden aldım. Öd ağacı Hindistan'dan geliyor. Yaraların kabuk bağlamasında birebirdir. Canlı Ariento ölüleri diriltir. Daha doğrusu bayılanları uyandırır. Sıçan otu çok tehlikelidir. Yutanı öldürür. Hodon ciğerleri iyileştirmeye yarar. Betanika kafa çatlaklarına iyidir. Sakız ağacı akciğer akıntılarını ve nezleyi dindirir. Mürüsafi, büyücülerin kullandıkları mı? Büyücülerin kullandıkları. Ama burada düşükleri önlemekte kullanılıyor. Balsamodendron mira denilen bir ağaçtan elde edilir. Mucize gibi birçok ilacın hazırlanmasında kullanılır. Mandragola officinalis uykusuzluğa iyi gelir. Tensel isteği dindirmeye de dedi üstadım. Öyle söylüyorlar. Ama tahmin edebileceğiniz gibi burada bu anlamda kullanılmıyor diye gülümsedi Severnus. Şuna bakın dedi bir şişe alarak. Çinko oksit gözlere son derece iyi gelir. Ya bu nedir diye sordu William keyifle. Bir rafın üstünde duran bir taşa dokunarak. O mu? Çok eskiden armağan etmişlerdi bana. Lopris amatiti sanıyorum ya da lapis amatitis. Çeşitli iyileştirici özellikleri olsa gerek. Ama henüz bilmiyorum. Sen biliyor musun? Evet dedi William ama ilaç olarak değil. Tuniğinden küçük bir bıçak çıkarıp yavaş yavaş taşa yaklaştırdı. Elinin olağanüstü incelikle hareket ettirdiği bıçak taşa yaklaşınca ağzı sanki William bileğini kaldırmış gibi aniden devinim yaptı. Oysa hiç kımıldatmıyordu bileğini. Sonra bıçağın ağzı belli belirsiz metalik bir ses çıkararak taşa yapıştı. Görüyorsun değil mi dedi William bana. Bir mıknatıs bu. Neye yarar peki diye sordum. Çeşitli şeylere. Sonra anlatırım sana. Şimdilik bilmek istediğim Severnus, burada insan öldürmeye yarayacak bir şey olup olmadığı. Severnus bir an düşündü. Hatta verdiği yanıtın açık seçikliğine bakılırsa gereğinden çok düşündü. Birçok şey. Söylemiştim zehirle ilaç arasındaki sınır oldukça incedir. Yunanlılar ikisine de farmakon derlerdi. Peki son zamanlarda gizlice alınan hiçbir şey olmadı mı? Severnus yine düşündü. Sonra neredeyse sözcükleri tartar gibi konuştu. Son zamanlarda gizlice alınan hiçbir şey olmadı. Peki daha önce? Kim bilir, anımsamıyorum. 30 yıldır bu manastırdayım, 25 yıldır da hastanede. İnsan belleği için çok uzun bir süre diye kabul etti William. Sonra birden, dün insana görüntüler gördürebilen bitkilerden söz ediyorduk. Hangileri bunlar? Diye sordu. Severnus, hem davranışlarıyla hem de yüz ifadesiyle bu konudan kaçınmak için güçlü bir istek duyduğunu belirtti. Düşünmem gerek. Biliyor musun burada öyle çok mucize madde var ki? Ama biz Venantus'tan söz edelim. Sen ne diyorsun buna? Düşünmem gerek diye yanıtladı William. İkinci gün tan sökümü. Uppsalalı Benno bazı gizler açıklıyor. Arundelli Berengir'da. Atso ise gerçek tövbenin ne olduğunu öğreniyor. Üzücü olay topluluğun yaşamını alt üst etmişti. Cesedin bulunmasının yarattığı kargaşa ayini aksatmıştı. Baş rahip, rahipleri hemen kardeşlerinin ruhu için dua etmek üzere Kore'ye geri göndermişti. Rahiplerin sesleri kırıktı. Biz ayinler kitabına göre kukuletaların inik olmadığı sırada onların yüz ifadelerini inceleyebileceğimiz bir yerde durduk. Hemen Berenger'in yüzünü gördük. Solgun, kasılmış, terden parlamış. Önceki gün onun Adelmo ile özel bir ilişkisi olduğuna ilişkin fısıltılar işitmiştik. Önemli olan birbirleriyle yaşıt iki kişinin dostluğu değil, bu dostluğu anıştıran kişilerin kaçamaklı ses tonlarıydı. Onun yanında Malachi'yi ayırt ettik. Yüzü kapalı, çatık kaşlı, yüz ifadesi anlaşılmaz. Malachi'nin yanında Kör Georgie'nin aynı ölçüde anlaşılmaz yüzü. Öte yandan, önceki gün yazı salonunda tanıdığımız retorik öğrencisi Uppsalalı Benno'nun sinirli davranışlarının ayrımına vardık. Onu Malachi'den yana çabucak bir göz atarken yakaladık. Benno sinirli, Berenger korkmuş dedi William. Onları hemen sorguya çekmeli. Niçin? Diye sordum saf saf. Bizimki çetin bir meslek dedi William. Sorguculuk mesleği çetin bir meslek. En güçsüzlere vurmak zorunda. Hem de en güçsüz anlarında. Gerçekten de ayin biter bitmez kitaplığa doğru yönelmekte olan Benno'ya yetiştik. William'ın kendisini çağırdığını işitince tedirgin göründü. Yapılacak işi olduğu konusunda belli belirsiz özür geveledi. Yazı salonuna çabucak gitmek zorundaymış gibi görünüyordu. Ama üstadım ona başrahibin buyruğuyla bir soruşturma yapmakta olduğunu anımsattı ve onu avluya doğru yöneltti. Korkuluk duvarının iç kısmının üstünde iki sütun arasına oturduk. Benno ara ara Edificium'a doğru bakarak söze William'ın başlamasını bekliyordu. Evet diye sordu William. O gün Berenger, Venantus, Malachi ve Georgie ile Adelmo'nun kenar süsleri hakkında konuşulurken ne söylendi? Dün siz de işittiniz bunu. Georgie gerçeği içinde barındıran kitapları gülünç resimlerle süslemenin caiz olmadığını söylüyordu. Venantus ise Aristo'nun kendisinin esprilerden ve sözcük oyunlarından gerçeği daha iyi ortaya koyma araçları olarak söz ettiğini, bu nedenle de gülmenin gerçeğin bir aracı olabilirse kötü bir şey olmaması gerektiğini öne sürdü. George anımsadığım kadarıyla Aristo'nun Poetika adlı kitabında ve benzetimlerle ilgili olarak söz ettiğini söyledi. Burada tedirgin edici iki şey söz konusuydu. Çünkü önce, belki de bir takdiri ilahiyle, öylesine uzun zaman Hristiyanlarca bilinmeyen Poetika kitabı bize imansız Araplar aracılığıyla ulaşmıştı. Ama Akinoğlu Melek Bilgi'nin bir arkadaşı tarafından Latince'ye çevrildi dedi William. Bunu ben de söyledim ona diye yanıtladı Benno birden canlanarak. Yunanca'yı pek iyi okuyamam. Bunun için bu büyük kitabı ancak Morbeck'li William'ın çevirisinden inceleyebildim. İşte bunu söyledim ona. Ama Georgie, ikinci tedirginlik konusunun kitapta Aristo'nun şiirden söz etmesi olduğunu söyledi. Şiirinse en aşağı öğreti ve uydurmalarla var olduğunu ekledi. Venantus, ilahilerin de şiir olduklarını ve benzetimlerden yararlandıklarını söyledi. Bunun üzerine Georgie öfkelendi. Çünkü ilahilerin kutsal esin yapıtları olduklarını ve benzetimlere gerçeği iletmek için başvurduklarını, oysa puta tapan şairlerin benzetimleri yanlış şeyleri ve salt zevk amacıyla yaymak için kullandıklarını söyledi. Bu söz beni çok incitti. Niçin? Çünkü ben de retorikle uğraşırım ve Hristiyan olmayan birçok şairi okurum. Onların sözcükleri aracılığıyla doğal Hristiyan gerçeklerinin de iletilebileceğini biliyorum. Daha doğrusu buna inanıyorum. Özetle, o noktada eğer doğru anımsıyorsam, Venantus başka kitaplardan söz etti, Georgie de çok öfkelendi. Hangi kitaplardan? Benno duraksadı. Anımsamıyorum. Hangi kitaplardan söz edilmiş olmasının ne önemi var? Çok önemi var. Çünkü biz burada kitaplar arasında, kitaplarla birlikte, kitaplara göre yaşayan insanlar arasında ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle onların kitaplar üstüne söyledikleri sözler de önemlidir. Doğru, dedi Benno. İlk kez gülümsedi. Yüzü neredeyse aydınlandı. Bizler kitaplar için yaşıyoruz. Kargaşa ve yozlaşmanın egemen olduğu bir dünyada hoş bir görev bu. Belki de o zaman o gün ne olduğunu anlarsınız. Venantus, ki Yunanca'yı çok iyi bilir, yani bilirdi, Aristo'nun Poetika'nın ikinci kitabını özellikle gülmeye ayırdığını ve böylesine büyük bir filozof bütün bir kitabı gülmeye ayırmışsa gülmenin önemli bir şey olduğunu söyledi. Georgie de birçok yazarın birçok kitabı günaha ayırdıklarını, günahın da önemli bir şey ama kötü bir şey olduğunu söyledi. Bunun üzerine Venantus, bildiğince Aristo'nun gülmekten iyi bir şey, gerçeğin bir aracı diye söz etmiş olduğunu söyledi. O zaman Giorgio ona, rastlantı sonucu Aristo'nun o kitabını okuyup okumadığını sordu küçümseyerek. Venantus da o kitabı henüz hiç kimsenin okumuş olamayacağını, çünkü kitabın bulunmadığını, belki de itip gittiğini söyledi. Gerçekten de hiç kimse Poetica'nın ikinci kitabını okumuş olamazdı. Morbekli William onu elde edememişti. O zaman Georgie onu elde edemediğine göre bunun nedeninin kitabının hiç yazılmamış olması olduğunu, çünkü Yüce Tanrı'nın boş şeylerin yüceltilmesini istemediğini söyledi. Ben onların içini yatıştırmak istiyordum. Çünkü Georgie çabuk öfkeye kapılırdı. Venantus ise onu kışkırtacak bir biçimde konuşuyordu. Poetika'nın bildiğimiz bölümünde ve retorikada zekice bilmecelerle ilgili birçok gözleme rastlandığını söyledim. Venantus da benimle aynı görüşteydi. Yanımızda Hristiyan olmayan şairleri oldukça iyi bilen Tivolili Pasifik de vardı. Sıra zekice bilmecelere gelirse hiç kimsenin Afrikalıları geçemeyeceğini söyledi o da. Hatta Simposius'un balık bilmecesini de söyledi. Evi topraktadır, tizdir sesi. Ses veren evdir. Konuk susar, ses çıkarmaz. Gene de yarışırlar. Ev ve konuk birlikte. Bu noktada George İsa'nın konuşmamızın evet ve hayırdan ibaret olmasını öğütlediğini, çünkü bundan çoğunun Melun'un işi olduğunu, balığı anlatmak için kavramı yalancı seslerin ardına gizlemeksizin balık demenin yeterli olduğunu söyledi. Afrikalıları örnek almanın ona akıllıca görünmediğini de ekledi. O zaman anlamadığım bir şey oldu. Berengar gülmeye koyuldu. George onu azarladı. O da Afrikalılar arasında iyi araştırılırsa daha birçok başka bilmecenin bulunacağını, hem bunların balık bilmecesi kadar kolay olmadığı aklına geldiği için güldüğünü söyledi. Malachi, o da oradaydı. Öfkeden deliye döndü. Onu kukulatasından yakalayıp işine gönderdi. Biliyorsunuz Berengar onun yardımcısıdır. Peki sonra? Sonra George oradan uzaklaşarak tartışmaya son verdi. Hepimiz işimizin başına döndük. Ama ben çalışırken baktım. Önce Venantus, sonra da Adelmo, Berengar'ın yanına yaklaşıp bir şey sordular. Uzaktan onları baştan savdığını gördüm. Ama o gün ikisi de gene yanına gittiler. Sonra o akşam Berengar'la Adelmo'nun yemekhaneye gitmeden önce avluda baş başa verip konuştuklarını gördüm. İşte bütün bildiğim bu. Öyleyse kısa bir süre önce esrarengiz bir biçimde öldürülen iki kişinin Berengar'a bir şey sormuş olduklarını biliyorsun dedi William. Benno tedirgin yanıtladı. Böyle bir şey söylemedim. Ben o gün olanları anlattım, sorduğunuz için. Biraz düşündü, sonra çabuk çabuk ekledi. Ama fikrimi sorarsanız, Berengar onlara kitaplıktaki bir şeyden söz etti. Asıl orada araştırma yapmalısınız. Niçin kitaplığı düşünüyorsun? Berengar, Afrikalılar arasında araştırılacak olursa sözleriyle ne demek istiyordu? Afrikalı şairleri daha çok okumak gerektiğini söylemek istemiyor muydu? Belki de öyle görünüyordu. Ama o zaman Malachi niçin öfkelenmiş olsun? Önünde sonunda okumak için Afrikalı şairlerin bir kitabını ödünç verip vermeme konusunda karar verecek olan kendisi. Bildiğim bir şey varsa o da şu. Kitap kataloğunun yapraklarını karıştıran biri yalnızca kütüphanecinin bildiği işaretler arasında sık sık Afrika diye bir işaret görür. Hatta ben Afrika'nın sonu diye bir işarete bile rastladım. Bir kez bu işareti taşıyan bir kitap istedim. Hangisi olduğunu anımsamıyorum. Başlığı ilgimi çekmişti. Malachi bana bu işareti taşıyan kitapların kaybolduklarını söyledi. Bildiğim bu kadar. Bu nedenle size diyorum ki haklısınız. Berengar'ı gözetleyin. Kitaplığa çıktığı zaman gözleyin onu. Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor diye yineledi William onu göndererek. Sonra benimle birlikte avluda dolaşmaya koyuldu. Berengar'ın bir kez daha rahipler arasında dedikodu konusu olduğunu, Benno'nun bizi kitaplığa yöneltme kaygısı içinde göründüğünü söyledi. Belki orada kendisinin de bilmek istediği şeyleri ortaya çıkarmamızı istediğini söyledi. William belki de böyle olduğunu ama bizi kitaplığa doğru iterek başka bir yerdeki bir şeyden uzaklaştırmak istemiş olabileceğini de söyledi. Neden diye sordum. William bilmediğini söyledi. Belki mutfaktan, belki yatakhaneden, belki de hastaneden dedi. Ben bir gün önce kitaplığın onu, William'ı büyülediğini söyledim. O da başkalarının öğütlediği şeylerin değil, kendi hoşuna giden şeylerin büyüsüne kapılmak istediği yanıtını verdi. Ama kitaplığın göz altında bulundurulması gerektiğini, nasıl olursa olsun oraya girebilmenin yollarını aramanın hiç fena bir fikir olmayacağını söyledi. Koşullar şimdi nezaket ve manastırın töreleriyle yasalarına saygı sınırları içinde meraklı olma yetkisini tanıyordu ona. Avludan uzaklaşıyorduk. Ayinin ardından hizmetçilerle çömezler kiliseden çıkıyorlardı. Kilisenin batı duvarı boyunca yürürken Berenger'in yan kapıdan çıkıp mezarlığın içinden geçerek Edificium'a yöneldiğini fark ettik. William ona seslendi. Berenger durdu. Yetiştik ona. Koro da onu gördüğümüzden daha da allak bullaktı. William'ın Beno'ya yaptığı gibi onun bu ruh durumundan yararlanmaya karar verdiği açıkça anlaşılıyordu. Öyle görünüyor ki Adelmo'yu en son gören sensin dedi ona dönüp. Berenger bayılacakmış gibi sendeledi. Ben mi? Diye sordu bitkin bir sesle. William bu soruyu neredeyse rastgele sormuştu. Belki de Beno onları gün batımı duasından sonra avluda baş başa vermiş konuşurken gördüğünü William'a söylemiş olduğu için. Ama soru hedefini bulmuş olmalıydı. Berenger'ın bir başka ve gerçek anlamda son bir buluşmayı düşündüğü açıktı. Çünkü kırık bir sesle konuşmaya başladı. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Herkes gibi ben de onu yatmadan önce gördüm. O zaman William ona soluk aldırmamanın çabaya değdiğine karar verdi. Hayır, onu daha sonra da gördün ve başkalarının sanmalarını istediğinden daha çok şey biliyorsun. Ama burada iki ölüm söz konusu ve artık susamazsın. Bir insanı konuşturmanın birçok yolu olduğunu çok iyi bilirsin. William bana birçok kez sorgucuyken de işkenceden her zaman kaçındığını söylemişti. Ama Berenger onu yanlış anladı. Ne olursa olsun oyun etkili oldu. Evet evet dedi Berenger, gözyaşlarına boğuldu. Adelmo'yu o akşam gördüm ama gördüğümde çoktan ölmüştü. Nasıl diye sordu William. Tepenin eteğinde mi? Hayır hayır onu burada mezarlıkta gördüm. Mezarlar arasında dolaşıyordu. Hortlaklar arasında bir hortlak gibi. Ona rastladım ve karşımdakinin canlı olmadığını hemen anladım. Yüzü ölü yüzü gibiydi. Gözleri daha şimdiden sonsuz cezayı görüyordu. Doğal olarak ancak ertesi gün öldüğünü öğrenince anladım onun hortlağıyla karşılaşmış olduğumu. Ama o anda bile bir hayal görmekte olduğumun bilincine vardım. Karşımda lanetlenmiş bir ruh vardı. Tanrım, benimle konuşurken sesi nasıl da mezardan geliyormuş gibiydi. Peki ne dedi? Ben lanetlendim. Bana böyle dedi. Karşında cehennemden gelen birini görüyorsun. Dönüp gideceğim yerde cehennem. Böyle dedi bana. Bağırdım. Adelmo, gerçekten cehennemden mi geliyorsun? Cehennem azabı nasıl bir şey? Bir yandan da titriyordum çünkü az önce akşam ayininde Tanrı'nın gazabına ilişkin o korkunç sayfaların okunduğunu dinlemiştim. Cehennem azabı dilimizin söyleyebileceğinden kat kat büyük dedi bana. Bugüne değin büründüğüm bu safsatalar pelerinini görüyor musun? Paris'in en büyük kulesini ya da dünyanın en yüksek dağını sırtımda taşıyormuşum gibi ağır geliyor, eziyor beni. Onu hiç çıkaramayacağım. Bu ceza boş gururum yüzünden. Bedenimin bir zevk barınağı olduğuna inandığım için. Başkalarından daha çok şey bildiğimi sandığım için. İmgelemimde dolaşarak ruhumda çok daha canavarca şeyler yaratan, canavarca şeylerden zevk aldığım için tanrısal adalet tarafından verildi bana. Şimdi sonsuza dek onlarla birlikte yaşamak zorundayım. Şüphelerinin astarını görüyor musun? Baştan başa, köz ve ateş sanki. Bu ateş bedenimi yakıyor. Bu ceza etin alçaltıcı günahından ötürü verildi bana. Etin kötülüğünü tanıdım ve besledim ben. Şimdi bu ateş hiç durmadan yanıyor ve beni yakıyor. Elini ver bana güzel üstadım, dedi bir kez daha. Ver ki seninle buluşmamız yararlı bir ders olsun sana. Bana verdiğin birçok derse karşılık. Elini ver bana güzel üstadım. Ve alev alev yanan elinin parmağını salladı. Bir ter damlacığı düştü elimin üstüne. Elim delinmiş gibi geldi bana. Günlerce geçmedi izi ama herkesten sakladım. Sonra mezarların arasında gözden silindi. Ertesi sabah beni öylesine korkutmuş olan o gövdenin uçurumun dibinde çoktan ölmüş olduğunu öğrendim. Berenger soluk soluğa kalmıştı, ağlıyordu. William ona sordu. Peki sana niçin benim üstadım diyordu? Aynı yaştaydınız, ona bir şey mi öğretmiştin? Berenger kukuletasını yüzüne doğru çekerek başını salladı. Diz çökerek William'ın dizlerine kapandı. Bilmiyorum, beni niçin böyle çağırdığını bilmiyorum. Ona hiçbir şey öğretmedim ben. Sonra hıçkırıklara boğuldu. Korkuyorum peder, size günah çıkarmak istiyorum, acıyın bana, içimi bir ifrit kemiriyor. William onu itti, ayağa kaldırmak için elini uzattı. Hayır Berenger dedi, günahını çıkarmamı isteme benden. Dudaklarını açarak benimkileri sımsıkı yummamı isteme benden. Senden öğrenmek istediğimi başka türlü söyleyeceksin bana. Eğer söylemezsen ben kendim ortaya çıkaracağım onu. Dilersen merhamet dile benden. Suskunluk dileme ama. Bu manastırda gereğinden çok insan susuyor. Şimdi söyle bana, gecenin koyu karanlığında onun solgun yüzünü nasıl gördün? Yağmurlu, fırtınalı, karlı bir gecede elini nasıl yakabildi? Mezarlıkta ne yapıyordun? Hadi. Omuzlarından tutup sertçe sarstı onu. Hiç olmazsa bunu söyle bana. Berenger'ın her yanı titriyordu. Mezarlıkta ne yaptığımı bilmiyorum, anımsamıyorum. Yüzünü nasıl gördüğümü bilmiyorum. Belki de elimde ışık vardı. Hayır, onun elinde ışık vardı. Bir mum tutuyordu elinde. Belki de alevin ışığından gördüm yüzünü. Yağmur ve kar yağıyorsa elinde nasıl ışık olabilirdi? Akşam yemeğinden sonraydı, hemen sonra. Henüz kar yağmıyordu. Daha sonra başladı kar. Anımsıyorum, ben yatakhaneye doğru koşarken ilk kar tanecikleri düşmeye başlamıştı. Yatakhaneye doğru koşuyordum. Portland gittiği yönün tersine. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen, eğer günahımı çıkarmak istemiyorsanız artık sorguya çekmeyin beni. Pekala, dedi William. Şimdi git. Kora'ya git. Efendimizle konuş. İnsanlarla konuşmak istemediğine göre. Ya da git günah çıkaracak bir rahip bul kendine. Çünkü o zamandan beri günah çıkarmadınsa kutsal şeylere bir günahkar gibi yaklaşmış olmalısın. Git, yine görüşürüz. Berenger koşarak gözden silindi. William ellerini ovuşturdu. Bir şeyden hoşnut kaldığı zaman böyle yaptığını birçok kez görmüştüm. İyi, dedi. Birçok şey şimdi açıklığa kavuşuyor. Açıklığa kavuşmak mı üstadım, diye sordum ona. Adelmo'nun hortlağı da işin içine karıştı şimdi. Nasıl açıklığa kavuşmuş olabilir? Sevgili Atso, dedi William. Bu hortlak pek de hortlak gibi görünmüyor bana. Ne olursa olsun, daha önce vaizlerin yararlandıkları bir kitapta okuduğum bir sayfayı yineliyordu. Bu rahipler belki de gereğinden çok okuyorlar. Heyecanlandıkları zaman da kitaplardaki görüntüleri yeniden yaşıyorlar. Adelmo'nun bu sözleri gerçekten mi söylediğini, yoksa Berenger'ın bu sözleri işitme gereksinimi duyduğu için mi onlara işittiğini bilmiyorum. Şu bir gerçek ki, bu olay benim bir dizi varsayımımı doğruluyor. Örneğin Adelmo kendini öldürdü. Berenger'ın öyküsü, bize onun ölmeden önce büyük bir tedirginlik ve yapmış olduğu bir eylemden ötürü duyduğu pişmanlıkla kıvranarak dolaştığını anlatıyor. İşlediği günahtan ötürü heyecanlı ve korkmuştu. Çünkü birisi onu korkutmuş. Berenger'a öylesine düşgörüsel ustalıkla cehennemi görüntüler öyküsünü anlatmıştı. Mezarlıktan geçiyordu çünkü Koro'dan geliyordu. Orada birisine bir giz vermişti. O birisi de içini korku ve pişmanlıkla doldurmuştu. Mezarlıktan Berenger'ın bize anlattığı gibi yatakhanenin ters yönüne yönelmişti. Demek ki Edificium'a doğru ama aynı zamanda ahırların arkasındaki dış duvara doğru gidiyordu. Buradan da kendini uçuruma atmış olması gerektiği sonucuna vardım. Kendini fırtına çıkmadan önce aşağı attı. Duvarın dibine düşüp öldü. Ve ancak sonradan toprak kayması ölüsünü Kuzey Kulesi'nden Doğu Kulesi'ne sürükledi. Peki yakıcı ter damlası ne oluyor? Bu, dinlediği ve yinelediği öykünün bir parçası ya da Berenger'ın telaş ve pişmanlığı arasında kurduğu bir şeydi. Çünkü Adelmo'nun pişmanlığının bir antistaforu olarak Berenger'ın da bir pişmanlığı var. Sen de işittin. Eğer Adelmo Koro'dan gelmişse belki de elinde bir mum vardı. Arkadaşının elindeki damla da bir mum damlasından başka bir şey değildi. Ama Berenger onun yakışını çok daha derinden duydu. Çünkü Adelmo'nun ona üstadım diye seslendiği kesin. Bu da Adelmo'nun Berenger'a ona şimdi kendisini ölesiye umutsuzluğa düşüren bir şey öğretmiş olduğu için serzenişte bulunduğunun belirtisi. Bunu Berenger de biliyor. Ona yapmaması gereken bir şey yaptırarak Adelmo'yu ölüme sürüklediği için acı çekiyor. Kütüphaneci yardımcısı hakkında işittiklerimizden sonra bunun ne olduğunu tasarlamak zor değil. İkisinin arasında ne olduğunu anladığımı sanıyorum, dedim bilgimden utanç duyarak. Ama hepimiz bağışlayıcı bir tanrıya inanmıyor muyuz? Adelmo belki de günah çıkarmıştır diyorsunuz. Öyleyse ilk günahından arınmak için neden daha büyük ya da en azından eşit ağırlıkta bir günah işledi? Çünkü biri ona umutsuzca sözler söyledi. Dediğim gibi, çağdaş bir vaiz, birini Adelmo'yu korkutan sözleri esinlemiş olmalı. O da bu sözlerle Berenger'ı korkutmuş. Son yıllarda vaizler halk arasında dine bağlılık, yılgınlık uyandırmak için hiçbir zaman olmadığı kadar korkunç, insanı allak bullak eden ölümcül sözcükler kullanır oldular. Hiçbir zaman günümüzdeki kadar, Flagellantların ayinleri sırasında İsa'nın ve Bakire Meryem'in acılarının esinlediği övgüler işitilmedi. Basit insanların inancını, cehennem azabını çağrıştırmada günümüzde olduğu kadar direnilmedi. Belki de tövbe gereksini mi dedim. Atso, günümüzdeki kadar tövbe çağrısında bulunulduğunu işitmedim hiç. Ne vaizler, ne psikoposlar, ne de benim tinci kardeşlerim artık gerçek bir tövbe esinleyecek durumda değil. Ama üçüncü dönem, Melek Papa, kuruca ruhani meclisi dedim şaşkın. Özlem bunlar. Büyük tövbe dönemi sona erdi. Tarikatın ruhani meclisi bile bunun için söz edebiliyor tövbeden. 100-200 yıl önce büyük bir yenilenme kasırgası esti. İster ermiş, ister sapkın olsun, kim bundan söz ederse yakılıyordu. Şimdi herkes bundan söz ediyor. Bir anlamda Papa bile tartışıyor bu konuyu. İnsan soyunun yenilenmesinden ruhani meclisler ve saraylar söz ediyorsa eğer, buna inanma. Ama Fra Dolcano deme yürekliliğini gösterdim. Bir gün önce birkaç kez işittiğim bu adaya ilişkin olarak daha çok şey öğrenmek isteğiyle. O öldü. Hem de yaşadığı gibi kötü bir biçimde. Çünkü o da çok geç geldi. Hem sen ne biliyorsun onun hakkında? Hiçbir şey. Onun için size soruyorum. Bundan hiç söz etmemeyi yeğlerim. Sözde havarilerin kimilerini tanıdım ben. Yakından gözledim onları. Acıklı bir öyküdür bu. İçime dokunur. En azından benim içime dokundu. Benim yargı yürütme yeteneksizliğim daha da çok içime dokunur. Birçok ermişin vaaz ettiklerini uyguladığı için çılgınca şeyler yapan bir adamın öyküsüdür bu. Bir an geldi ki suçun kimde olduğunu anlamaz oldum. Sanki tövbe etmeyi vaaz eden ermişlerle bunu çoğu zaman başkalarının zararına uygulayan günahkarların oluşturdukları iki karşıt cephe üzerinde esen bir akrabalık rüzgarıyla sersemlemiştim. Ama ben başka bir şeyden söz ediyordum. Belki de hep aynı şeyden. Tövbe çağı sona erince tövbekarlar için tövbe gereksinimi bir ölüm gereksinimine dönüştü. Ölümü ölümle ödeyerek, ölüm getiren gerçek tövbekarlığı yenilgiye uğratmak için çılgına dönmüş tövbekarları öldürenler, ruhun tövbesi yerine imgelemin tövbesini, doğaüstü acı ve kan görüntülerini koydular. Bu görüntülere gerçek tövbenin aynası adını verdiler. Basit insanların, hatta bazen okumuşların imgeleminde cehennem işkencelerini canlandıran bir ayna. Böylece hiç günah işlenmeyecek. Korku aracılığıyla ruhu günahtan uzak tutup baş kaldırının yerine korkuyu koymayı umuyorlar. Gerçekten de artık günah işlemeyecekler mi diye sordum heyecanla. Günah işlemekten ne anladığına bağlı Atso dedi üstadım. Birkaç yıldır yaşamakta olduğum bu ülkenin insanlarına haksızlık etmek istemiyorum. Ama ermiş diye çağırsalar da bir put korkusuyla günah işlememek, İtalyan halkının pek de erdemli olmayışının tipik bir belirtisi gibi görünüyor bana. İsa'dan çok ermiş Sebastian'dan ya da ermiş Antonio'dan korkuyorlar. Bir yeri temiz tutmak istedikleri zaman oraya kimse işemesin diye bir tahta parçasının ucuyla ermiş Antonio'nun bir resmini çizerler. Çünkü İtalyanlar köpekler gibi duvara işerler. Bu resim oraya işemek isteyenleri kaçırır. Böylece İtalyanlar, üstelik vaizlerinin de davranışlarından ötürü eski boş inançlara dönme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bedenin dirileceğine artık inanmıyorlar. Yalnızca bedensel acılardan ve aşağılanmalardan büyük bir korku duyuyorlar. Bu yüzden de İsa'dan çok ermiş Antonio'dan korkuyorlar. Ama Berenger İtalyan değil ki dedim. Bunun hiç önemi yok. Ben kilisenin ve vaizlerin tarikatlarının bu yarımadaya yaydıkları, buradan da bu manastır gibi bilgili rahiplerin bulunduğu saygıdeğer manastırlara bile ulaşan havadan söz ediyorum. Ama hiç olmazsa günah işlemeyecekler diye direndim. Çünkü yalnızca bununla bile yetinmeye hazırdım. Bu manastır bir dünyanın aynası olsaydı yanıtını almış olurdun. Ama öyle değil mi? Diye sordum. Dünyanın aynası olabilmesi için dünyanın bir biçimi olması gerekir diye bağladı sözünü. Benim yeni yetme kafamın alamayacağı denli filozof olan William. İkinci gün sabah. Konuklar halktan kişiler arasında bir kavgaya tanık oluyorlar. Alessandra'lı Aymar bazı şeyler ima ediyor. Atso ermişlik ve şeytanın tersi üstüne düşünüyor. Sonra William'la Atso yazı salonuna dönüyorlar. William orada ilginç bir şey görüyor. Gülmenin mübahlığı üstüne üçüncü bir konuşma yapıyor ama sonunda istediği yere bakamıyor. Yazı salonuna çıkmadan önce bir şeyler atıştırmak için mutfağa uğradık. Çünkü kalktığımızdan beri ağzımıza hiçbir şey koymamıştık. Bir çanak sıcak süt içer içmez dirildim. Güney yöndeki büyük ocak tıpkı bir demirci ocağı gibi gürül gürül yanıyor, fırında günün ekmeği pişiyordu. İki çoban yeni kesilmiş bir koyunu yere bırakıyorlardı. Aşçılar arasında Salvatore'u gördüm. Kurdu andıran ağzıyla bana gülümsedi. Bir önceki geceden kalma bir tavuk artığını bir masadan alıp gizlice çobanlara verdiğini, onların da hoşnut hoşnut sırıtarak yiyecekleri koyun derisinden abalarının altına sakladıklarını gördüm. Ama aşçı bunu gördü, Salvatore azarladı. "Kilerci, kilerci," dedi. "Senin işin manastırın mallarını yönetmek, onları sağa sola dağıtmak değil." "Tanrı'nın çocukları," dedi Salvatore. "İsa bu çocuklardan birine ne yaparsan benim için yapmış olursun," dedi. "Pis fretisello, osurukçu minorit," diye bağırdı aşçı ona. "O dilenci rahip kardeşlerinin arasında değilsin artık. Tanrı'nın çocuklarına yiyecek vermek baş rahibin merhametine kalmış bir şey." Salvatore'un yüzü karardı, öfkeyle döndü. "Minorit fretisellosu değilim ben. Kutsal Benedikten rahibiyim. Bok, bok Bogomil. Bogomil senin geceleri sapkın kamışınla düzdüğün orospudur," diye bağırdı aşçı. Salvatore çobanları ite kaka dışarı çıkardı. Sonra yanımızdan geçerken kaygıyla bize baktı. "Birader," dedi Vilima, "benim değil, senin tarikatın o. Onu sen kendin koru. Francisco'nun oğullarının sapkın olmadıklarını söyle ona. Sonra kulağına, yalancı o, tuh," diye fısıldadı ve yere tükürdü. Aşçı onu tartaklayarak dışarı itti, kapıyı arkasından kapattı. "Birader," dedi Vilima saygıyla, "sizin tarikatınızın ve onun ermiş insanlarının aleyhinde konuşmuyorum ben. Şu yalancı minoritle konuşuyordum. Ne deve, ne kuş olan. Onun nereden geldiğini biliyorum," dedi William uzlaştırıcılıkla. "Ama şimdi senin gibi bir rahip o da. Kardeş saygısı borçlusun ona. Ama burnunu olur olmaz her şeye sokuyor. Çünkü kilerci koruyor onu. O da kendini kilerci sanıyor. Manastırı sanki kendi malıymış gibi kullanıyor. Gece gündüz hep böyle bu." "Gece mi?" diye sordu William. Aşçı erdemli olmayan şeylerden söz etmek istemiyormuş gibi bir el devinimi yaptı. William ona başka soru sormaksızın sütünü içip bitirdi. Merakım gittikçe artıyordu. Hubertinho ile karşılaşma, kilercinin geçmişine ilişkin fısıldaşmalar. Fretiselli'ye ve minorit sapkınlara o günlerde gittikçe daha sık imada bulunulduğunu işitmem. Üstadımın bana Fra Dolcano'dan söz etme konusundaki isteksizliği. Kafamda bir dizi imge yeniden biçimlenmeye başladı. Örneğin yolculuğumuz sırasında en az iki kez kendi kendini kırbaçlayan bir dizi insana rastlamıştık. Bir kezinde yerli halk onlara birer ermiş gibi bakıyor, bir kezinde de onların sapkın olduklarına ilişkin fısıltılar dolaşmaya başlıyordu kentin sokaklarında. İkişer sıra olmuş, yalnızca edep yerleri örtük, her türlü utanç duygusunu bir yana bırakmış, kentin sokaklarından geçiyorlardı. Her birinin elinde bir deri kırbaç, kanatıncaya dek omuzlarını kırbaçlıyor, kurtarıcının acısını gözleriyle görmüş gibi bol bol gözyaşı döküp ağıtlar söyleyerek Efendimizin merhametini ve Meryem Ana'nın yardımını diliyorlardı. Yalnız gündüzleri değil, geceleri de kış ayazında mumlar ve bayraklar taşıyan rahiplerin ardında yığınlar halinde kilise kilise dolaşıyorlar, sunakların önünde alçak gönüllülükle yere kapanıyorlardı. Hem yalnız halktan erkeklerle kadınlar değil, soylu bayanlarla tüccarlar da. Sonra büyük tövbe davranışları görülüyordu. Hırsızlık yapmış olanlar çaldıklarını geri veriyorlar, suç işlemiş olanlar suçlarını itiraf ediyorlardı. Ama William onları ilgisizce seyrediyordu. Bana bunun gerçek tövbe olmadığını söylemişti. Az önce, daha bu sabah söylediği gibi büyük tövbe dönemi sona ermişti. Bunlar doğrudan doğruya vaizlerin kendilerinin, yığınların dine bağlılığını örgütleme biçimleriydi. Gerçekten sapkın olan ve herkesi korkutan bir başka tövbe isteğine kapılmasınlar diye. Ama ben aradaki farkı göremiyordum. Eğer gerçekten böyle bir fark varsa, bana öyle geliyordu ki, fark birinin ya da ötekinin davranışlarından değil, kilisenin şu ya da bu davranışı yargılarken takındığı tavırdan kaynaklanıyordu. Hubertinho ile tartışmamızı anımsıyordum. Hiç kuşkusuz William üstü kapalı bir biçimde ona kendi gizemli inancıyla sapkınların çarpıtılmış inançları arasında çok az bir fark olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Hubertinho farkı çok iyi gören biri gibi alınmıştı. Edindiğim izlenim onun farklı olduğuydu. Çünkü farkı görebilen oydu. William bu ayrımı artık göremez olduğu için sorguculuk görevinden ayrılmıştı. Bu nedenle de o gizemli Fra Dolcano'dan bana söz edemiyordu. Ama öyleyse William'ın yalnızca bu farkı görme yetisi bağışlayan Efendimizin yardımından yoksun kaldığı açıktı. Hubertinho ve Montefalcolu Chiara ayırt etmeyi bildikleri için ermiş olarak kalmışlardı. Ermişlik budur, başka bir şey değil. Peki ama William niçin ayırt etmeyi bilmiyordu? Üstelik öylesine zeki bir adamdı. Doğa olayları bakımından nesneler arasındaki en küçük bir ayrımı, en küçük bir benzerliği ayırt etmeyi biliyordu. Ben bu düşüncelere dalmış, William da sütünü içip bitirirken birinin bizi selamladığını işittik. Alessandralı Aymoro'ydu bu. Tüm insanların budalalığıyla uzlaşmayı hiçbir zaman başaramıyormuş, bu kozmik trajediye büyük bir önem de vermiyormuş gibi sürekli bir küçümseyişi yansıtan yüz anlatımı dikkatimi çekmişti. Söyleyin bakalım William birader, bu deliler evine alışabildiniz mi bari? Burası bana ermişlik ve bilgi bakımından değerli insanların bulundukları bir yer gibi görünüyor, dedi William sakınımla. Bir zamanlar öyleydi. Rahipler rahipliklerini, kütüphaneciler kütüphaneciliklerini bildikleri sürece. Şimdi ise yukarıda gördünüz. Başıyla üst katı işaret ediyordu. Şu gözleri bir körün gözlerini andıran yarı ölü Alman, gözleri ölü gözünü andıran o kör İspanyolun saçmalamalarını sofuca dinliyor. Sanki Deccal her sabah çıka gelecekmiş gibi. Parşömenleri kazıyorlar ama çok az yeni kitap giriyor içeri. Biz burada yukarıdayız. Oysa aşağıda, kentte insanlar eylemdeler. Bir zamanlar dünya manastırlarımızdan yönetilirdi. Bugün görüyorsunuz, imparator düşmanlarıyla karşılaşsınlar diye postlarını buraya göndermek için bizi kullanıyor. Ama imparator bu ülkede olup bitenleri denetlemek isteyince kentte kalıyor. Biz ekinleri kaldırmak ve kümes hayvanları yetiştirmekle uğraşırken, onlar ipekli kumaşları pamuklularla, pamukluları baharat çuvallarıyla değiş tokuş ediyorlar. Sonra da bunların tümünü iyi parayla değiştiriyorlar. Biz servetimizi koruyoruz. Onlar ise servet üstüne servet yığıyorlar. Sonra kitapları. Onlar da bizimkilerden daha güzel. Dünyada kuşkusuz yeni yeni birçok şey oluyor. Ama niçin bunun başrahibin suçu olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü kitaplığı yabancıların eline bıraktı. Manastırı da kitaplığı korumak için dikilmiş bir kale gibi yönetiyor. İtalya'nın bu kıyısında bu Benedikten Manastırı, İtalyanların kendi sorunlarını kendilerinin çözdükleri bir yer olmalıdır. Bugün artık bir papaları bile olmayan İtalyanlar ne yapıyorlar? Alım-satımla uğraşıyorlar, üretiyorlar. İtalya kralından bile daha varlıklılar. Öyleyse biz de öyle yapalım. Madem güzel kitaplar yapmayı biliyoruz, üniversiteler için kitap yapmalıyız ve vadide olup bitenlerle ilgilenmeliyiz. İmparatorla ilgilenelim demiyorum. Görevinize duyduğum tüm saygıya karşı, William birader. Ama Bolognalıların ve Floransalıların yaptıklarıyla ilgilenmeliyiz. Buradan, İtalya'dan Provence'e gidip gelen hacılarla tüccarların yolunu denetimimiz altında tutabiliriz. Kitaplığı da günlük dilde yazılan metinlere de açalım. O zaman artık Latince yazamayanlar da buraya geleceklerdir. Oysa kitaplığı Cluny'de hala iyi Odilon başrahipmiş gibi yöneten bir avuç yabancının denetimindeyiz. Ama başrahip İtalyan, dedi William. Başrahibin hiçbir önemi yoktur, dedi Aymaro bıyık altından gülmeyi sürdürerek. Kafa yerine bir kitap dolabı taşıyor başında. Kurtların kemirdiği bir kitap dolabı. Papa'ya nispet olsun diye manastırın Fraticello'larla dolmasına izin veriyor. Sapkın olanları kastediyorum. Kutsal tarikatınızdan ayrılanları. İmparatora yaranmak için de kuzey ülkelerindeki tüm manastırlardan rahipler çağırıyor buraya. Sanki bizim iyi kopyacılarımız, Yunanca ve Latince bilen adamlarımız, Floransa'da ya da Pisa'da varlıklı ve gönlü bol tüccar çocukları yokmuş gibi, kendilerine babalarının saygınlığını ve gücünü artırma olanağı verilse seve seve tarikata girecek olan, burada yüzyılın olaylarına hoşgörü gösterilmesi, yalnızca Almanlara izin vermek söz konusu olunca, hey tanrım, dilim kopsun, hiç doygun olmayan şeyler söyleyeceğim şimdi. Manastırda pek de hoş olmayan şeyler mi oluyor, diye sordu William, dalgın, kendine biraz daha süt koyarak. Ne de olsa rahip de insandır, dedi Aymaro üstüne basa basa. Sonra ekledi. Ama buradakiler başka yerlerdekilerden daha az insandır. Ama unutmayın, bunu söylemiş olayım. Çok ilginç, dedi William. Bu söyledikleriniz sizin görüşleriniz mi, yoksa sizin gibi düşünen birçok kimsenin görüşleri mi? Birçoklarının, birçoklarının. Zavallı Adelmo'nun göçmesine acınan birçoklarının görüşü. Ama uçuruma kitaplıkta gereğinden çok dolaşan başka biri düşseydi üzülmezlerdi. Ne demek istiyorsunuz? Çok konuştum ben. Burada hepimiz çok konuşuyoruz. Siz de farkına varmışsınızdır. Bir bakıma burada hiç kimse suskunluğa saygı duymuyor artık. Bir bakıma da gereğinden çok saygı duyuluyor. Konuşmak ya da susmak yerine eyleme geçmek gerek burada. Tarikatımızın altın çağında bir rahip başrahiplik niteliğine sahip değilse bir kupa dolusu zehirli şarap ardılına yer açardı. Bilin ki bunları size kuşkusuz başrahibin ya da öteki rahiplerin dedikodusunu yapmak için anlatmadım. Tanrı korusun dedikodu yapmak gibi kötü bir huyum yoktur. Ama başrahip benimle ya da Tivolili Pasifik ya da Senalbanoğlu Petro gibi başkaları hakkında soruşturma yapmanızı istemiş olsaydı hiç hoşuma gitmezdi. Kitaplık işlerinde hiç söz hakkımız yok bizim. Ama birazcık daha söz hakkımız olsun isterdik. Bu yılan yuvasını ortaya çıkarın. Siz ki bunca sapkını yakmış birisiniz. Ben hiç kimseyi yakmadım diye yanıtladı William kuru bir sesle. Söz gelimi söylüyordum diye kabul etti Aymor'u geniş bir gülümsemeyle. İyi bir ağ bu William birader ama geceleri dikkatli olun. Niçin gündüzleri değil? Çünkü burada gündüzleri bedenler yararlı otlarla iyileştirilir. Geceleri ise kafalar zehirli otlarla hasta edilir. Adelmo'nun uçuruma bir başkasının elleriyle itildiğine ya da Venantus'u kanla dolu küpe bir başkasının ellerinin attığına inanmayınız. Burada rahiplerin nereye gideceklerini, ne yapacaklarına ve ne okuyacaklarına kendi başlarına karar vermelerini istemeyen biri var. Meraklıların zihinlerini allak bullak etmek için cehennemin güçleri ya da cehennemin dostları olan büyücülerin güçleri kullanılıyor. Bitki uzmanı olan pederden mi söz ediyorsunuz? Sankt Wendel'li Severnus iyi bir insandır. Doğal olarak o da Almandır. Malachi'de. Ve dedikodudan hoşlanmadığını bir kez daha gösterdikten sonra Aymaro bizi selamlayıp çalışmak için yukarı çıktı. Bize ne demek istemiş olabilir diye sordum. Birçok şey ya da hiçbir şey. Bir manastırda rahipler topluluklarının yönetimini ele geçirmek için her zaman birbirleriyle savaşım içindedirler. Melk'te de böyledir. Belki sen daha çömez olduğun için farkına varamamışsındır. Ama senin ülkende bir manastırın yönetimini ele geçirmek, imparatorla doğrudan doğruya ilişki kurabilecek bir makamı ele geçirmek demektir. Oysa bu ülkede durum değişiktir. İmparator Roma'ya dek indiği zaman bile uzaktadır. Saray yoktur burada. Şimdi artık papalık sarayı da yok. Burada kentler vardır. Sen de göreceksin. Elbette buradaki kentler beni şaşırttı. İtalya'daki kentler bizim oradaki kentlere benzemiyor. Kent yalnızca yaşanılan yer değil, bir karar yeri aynı zamanda. Herkes her an alanlarda. Belediye başkanlarının imparatordan ya da papadan daha çok sözü geçiyor. Burada kentlerin her biri bir krallık gibi. Tüccarlar da krallar, silahları ise para. İtalya'da paranın senin ya da benim ülkemdekinden değişik bir işlevi vardır. Her yerde para dolaşıyor. Ama başka yerlerde yaşamın büyük bir bölümüne hala mal değişimi egemen. Tavuk, buğday demetleri, bir orak ya da araba. Para yalnızca bu malları sağlamaya yarar. Oysa İtalyan kentlerinde sen de farkına varmışsındır. Mallar para sağlamaya yarar. Papazlar, piskoposlar, hatta tarikatlar bile parayı hesaba katmak zorundadırlar. Bu nedenle doğal olarak erke karşı başkaldırı, yoksulluğa çağrı biçimine bürünür. Erke karşı başkaldıranlar parayla ilişki kurmanın kendilerine yadsındığı kimselerdir. Yoksulluğa her çağrı büyük bir gerilim ve tartışma yaratır. Tüm kent, piskopostan belediye başkanına dek yoksulluğu gereğinden çok öğütleyen kimseleri kişisel düşmanları sayar. Nerede birisi şeytanın dışkısının kokusuna tepki gösterse, orada sorgucular şeytanın kokusunu alırlar. Aymaro'nun ne düşündüğünü de anlayabilirsin şimdi. Tarikatın altın çağında bir Benediktan manastırı, çobanların imanlılar sürüsünü yönettikleri bir yerdi. Aymaro, geleneğe dönülmesini istiyor. Değişen yalnızca sürünün yaşamı, manastır sürünün yeni kılığını benimser, kendisi de değişirse geleneğe yeniden kavuşabilir. Bugün sürü silahı ya da ayinlerin görkemiyle değil, paraya egemen olmakla yönetildiği için de Aymaro tüm manastırın yapısının, hatta kitaplığın bile bir işliğe, bir para fabrikasına dönüştürülmesini istiyor. Peki bunun cinayetlerle ya da cinayetle ne ilgisi var? Henüz bilmiyorum. Şimdi yukarı çıkmak istiyorum. Gel benimle. Rahipler çalışmaya başlamışlardı bile. Yazı salonuna sessizlik egemendi. Ama tüm gönüllerin çalışma erincinden doğan bir sessizlik değildi bu. Bizden az önce gelmiş olan Berence şaşkınlıkla karşıladı bizi. Öteki rahipler başlarını kaldırıp baktılar. Bizim Venantus'la ilgili bir şey keşfetmek için orada bulunduğumuzu biliyorlardı. Bakışlarının yönü, manastırın ortasındaki sekizgene açılan bir pencerenin altındaki boş bir yere çekti dikkatimizi. Havanın çok soğuk olmasına karşın yazı salonu oldukça ılıktı. Yazı salonunun yeterli ısının geldiği mutfağın üstünde bulunması bir rastlantı değildi. Özellikle de aşağıdaki iki fırının bacaları, batı ve güney kulelerinin içindeki iki sarmal merdiveni destekleyen sütunun içinden geçtiği için. Büyük salonun karşı yanındaki kuzey kulesine gelince, onun içinde merdiven değil, yanmakta olan ve ortalığa mutlu bir sıcaklık yayan büyük bir ocak vardı. Bundan başka, yer ayak seslerimizi boğan samanlarla kaplanmıştı. Özetle, en az ısınan köşe, Doğu Kulesi'nin bulunduğu yerdi. Gerçekten de yer sayısı, yazı salonunda çalışan rahiplerin sayısından çok olduğu için, rahiplerin tümünün de o yöne konmuş masalarda oturmaktan kaçındıklarının farkına vardım. Daha sonra Doğu Kulesi'nin sarmal merdiveninin aşağıda, mutfağa inmenin yanı sıra, yukarıdaki kitaplığa açılan tek merdiven olduğunun farkına varınca, salonun ısıtılmasının rahipleri o bölümü merak etmekten caydırmak ve kütüphanecinin kitaplığın girişini daha kolay gözetlemesini sağlayacak biçimde akıllıca bir hesapla düzenlenip düzenlenmediğini sordum kendi kendime. Ama belki de tıpkı bir maymun gibi üstadıma öykünüp kuşkularımı biraz abartıyordum. Çünkü hemen ardından bu hesabın yazın pek de işe yaramayacağını düşündüm. En azından yazın burası en güneşli, bu yüzden de gene en kaçınılacak yer olmayacak mıydı? Zavallı Venantus'un masasının sırtı büyük bacaya dayalıydı ve belki de masaların en çok göz konanlarından biriydi. Ben o zaman daha yaşamamın ancak küçük bir bölümünü bir yazı salonunda geçirmiştim. Ama sonra ömrümün büyük bir bölümü orada geçti. Bu yüzden uzun kış saatlerini, parmaklar kalem ucunu tutmaktan uyuşmuş, masa başında geçirmenin yazmanlara, bölüm başlığı yazıcılarına ve araştırmacılara ne denli acı verdiğini bilirim. Bu el yazmalarının kenarlarında niçin sık sık kopyacı tarafından acının kanıtı gibi yazılmış yazılara rastlandığını açıklar. Tanrı'ya şükür, az sonra hava kararacak ya da ah bir bardak şarap olsa ya da bugün hava soğuk, ışık az, bu deri pütürlü, yolunda gitmeyen bir şey var. Eski bir atasözünün dediği gibi tüy kalemi üç parmak tutar ama tüm beden çalışır ve ağrır. Ama ben Venantus'un masasından söz ediyordum. Sekizgen biçimindeki avlunun çevresine sıralanmış, araştırmacılara ayrılan öteki masalar gibi oldukça küçüktü bu masada. Minyatürcülere ve kopyacılara ayrılmış olan dışarıya bakan duvarlardaki pencereler altındaki masalar ise daha küçüktü. Venantus çalışırken bir kitap rahlesi kullanıyordu. Çünkü ödünç verilmiş olan, kopyasını çıkardığı el yazmalarına başvuruyor olmalıydı. Masanın altına konmuş bir dizi alçak rafın üstüne çözük yapraklar yığılmıştı. Hepsi de Latince olduğundan bunların onun en son çevirileri olduğu sonucunu çıkardım. Alelacele yazılmışlardı ve bir kitabın sayfalarını oluşturmuyorlardı. Tümü de sonra bir kopyacıya ve bir minyatürcüye verilecekti. Bu nedenle zar zor okunabiliyorlardı. Sayfalar arasında birkaç Yunanca kitap da vardı. Kitap rahlesinin üstünde bir başka Yunanca kitap açık duruyordu. Son günlerde Venantus'un çevirisini bitirmekte olduğu bir yapıt. O zamanlar ben daha Yunanca bilmiyordum. Ama üstadım onun Lucianus adında birinin kitabı olduğunu ve eşeğe dönüştürülen bir adamın öyküsünü anlattığını söyledi. Apuleius'un genellikle çömezlerin okumaları öğütlenen buna benzer bir masalını anımsadım o zaman. Nasıl oluyor da bu kitabı çeviriyordu diye sordu William yanımızda duran Berengar'a. Çeviriyi manastırdan Milano Bey'i istedi. Buna karşılık manastır doğudaki bazı bağların şarap üretiminde öncelik hakkı elde edecek. Berengar eliyle uzakları gösterdi ama hemen ekledi. Manastır laikler için alışveriş işleri yaptığından değil ama bize bunu ısmarlayan bu değerli el yazmasının Venedik dükası tarafından bize ödünç verilmesi için çok uğraştı. O da yazmayı Bizans imparatorundan almış. Venantus çeviriyi bitirince iki kopyasını çıkaracaktı. Biri Milano Bey'i, öteki de kitaplığımız için. Kitaplığınız koleksiyonuna puta tapan masalları da almaya gönül indiriyor demek dedi William. Kitaplık hem gerçeğin hem de yanılgının kanıtıdır dedi o zaman omuz başımda bir ses. Georgie'ydi bu. Yaşlı adamın ansızın, sanki biz onu görmüyormuşuz da o bizi görüyormuş gibi belirivermesine bir kez daha şaşırdım. Daha sonraki günlerde buna sık sık şaşacaktım. Kör bir adamın yazı salonunda ne aradığına da şaştım. Ama sonra Georgie'nin manastırın her yerinde hazır ve nazır olduğunu anladım. Sık sık yazı salonunda, ocağın yanında bir iskemleye oturmuş, salonda olup biten her şeyi izliyormuş gibi görünüyordu. Bir kez bulunduğu yerden yüksek sesle "Yukarı çıkan kim?" diye sorduğunu işittim. Sonra ayak sesleri samanın içinde boğulmuş kitaplığa doğru giden Malachi'ye döndü. Bütün rahipler ona büyük saygı duyuyorlar. Sık sık ona başvurarak anlaşılması güç parçalar okuyorlar. Bir açımlamayı danışıyorlar. Ya da bir hayvan ya da bir ermişin nasıl betimlenmesi gerektiğini aydınlatmasını istiyorlardı. O, ışığı sönmüş gözleriyle boşluğa bakıyor. Belleğinde canlı kalan sayfalara bakıyormuş gibi, uydurma yalvaçların psikoposlar gibi giyindikleri, ağızlarından kurbağaların fışkırdığı yanıtını veriyor. Ya da göksel Yeruşalem'in duvarlarını süslemesi gereken taşların hangileri olduğunu, ya da Arimaspi'nin haritada Papaz Giovanni'nin ülkesinin yakınlarında gösterilmesi gerektiği yanıtını veriyordu. Ucubeliklerin aşırı derecede ayartıcı bir biçimde gösterilmemesi gerektiğini, onların bilmeceler gibi tanınabilir ama istek uyandırmayan ya da insanı güldürecek denli itici bir biçimde betimlenmesinin yeterli olduğunu öğütlüyordu. Bir kez bir şerh yazıcısına Donatist sapkınlıktan kaçınmak için Ermiş Augustus'un düşüncesine göre Tikanus'un metinlerinin özetlerinin nasıl yorumlanması gerektiği üstüne öğüt verdiğini işittim. Bir başka kez onun yorum yaparken sapkınların ayrılıkçılardan nasıl ayırt edileceği konusunda öğüt verdiğini duydum. Başka bir kez de kararsız bir araştırmacıya kitaplık kataloğunda hangi kitabı araması gerektiğini, aşağı yukarı hangi sayfada yer aldığını söyleyerek kütüphanecinin kitabı ona kesinlikle vereceğini, çünkü o kitabın Tanrı tarafından esinlenmiş bir yapıt olduğu konusunda güvence verdiğini işittim. Son olarak bir başka kez de filan kitabın aranmaması gerektiğini, çünkü katalogda bulunmakla birlikte 50 yıl önce fareler tarafından kemirildiğini ve şimdi dokunanın parmakları arasında un ufak dağıldığını söylediğini işittim. Kısaca kitaplığın belleği, yazı salonunun ruhuydu o. Kimi zaman aralarında gevezelik ettiklerini işittiği rahipleri uyarırdı. "Çabuk olun, kanıtlamayı zamana bırakın, çünkü az kaldı." Deccal'in gelişine imada bulunuyordu. "Kitaplık gerçeğe ve yanılgıya tanıklık eder," dedi George o zaman. "Kuşkusuz, Epalius ve Lucianus birçok yanılgıya düşmekten suçluydular," dedi William. "Ama bu masal kurguların örtüsü altında iyi bir ders de içeriyor. Çünkü yanılgılarımızı nasıl ödediğimizi öğretiyor bize. Bundan başka eşeğe dönüşen insanın öyküsü günah işleyen ruhun beden değiştirmesini anıştırıyor bence." "Olabilir," dedi Georgie. "Ama dün bana da anlatılan o konuşma sırasında Venantus'un güldürü sorunlarıyla da ilgilendiğini şimdi anlıyorum. Gerçekten bu tür masallar eskilerin güldürülerine benzetilebilir. İkisi de trajediler gibi gerçekten yaşamış insanlardan söz etmezler. Tersine, İzadorus'un dediği gibi bunlar kurgudur. Ozanların masalları olgulardan değil, kurgulardan söz ederler." William'ın üstelik böyle konuları sevmez görünen bir adamla bu bilgince tartışmaya niçin girdiğini önce anlayamadım. Ama George'nin yanıtı üstadımın nedenli ince olduğunu gösterdi bana. "O gün güldürüler değil, gülmenin caiz olup olmadığı tartışılıyordu," dedi Georgie alnını kırıştırarak. Daha bir gün önce Venantus bu tartışmaya değindiğinde Georgie'nin böyle bir tartışmayı anımsamamakta direndiğini çok iyi anımsadım. "Ha," dedi William pek aldırmadan. "Ozanların yalanlarından ve esprili bilmecelerinden söz ettiğinizi sanıyordum ben." "Gülme üstüne konuşuluyordu," dedi Georgie tersçe. "Güldürüler, kafirler tarafından seyircileri güldürmek için yazıldı. İyi de olmadı. Efendimiz İsa hiç güldürü ya da masal anlatmadı. Yalnızca cenneti nasıl elde edeceğimizi bize öğreten açık seçik meseller anlattı o." "Sorabilir miyim?" dedi William. "İsa'nın gülmüş olabileceği düşüncesine niçin bu kadar karşısınız?" "Gülmenin tıpkı banyo gibi bedendeki sıvıları ya da bedenin öteki sayrılıklarını, özellikle nedensiz can sıkıntısını sağaltmaya yarayan iyi bir ilaç olduğuna inanıyorum ben." "Banyolar iyidir," dedi Georgie. "Akinolu da üzüncü dağıtmak için banyoları salık verir. Gözü peklikle ortadan kaldırılabilecek bir sayrılığa dönüştürülmediği zaman kötü bir duygu olabilir üzünç. Banyolar bedendeki sıvıların dengesini yeniden kurar. Oysa gülme bedeni sarar. Yüz çizgilerini bozar. İnsanı maymuna benzetir. Maymunlar gülmezler. Gülmek insana özgüdür. İnsan ussallığının belirtisidir. Söz de insan usunun belirtisidir ama söz de Tanrı'ya küfredilebilir. İnsana özgü olan her şey ille de iyi değildir. Gülmek delilik belirtisidir. İnsan güldüğü şeye inanmaz ama ondan nefret de etmez. Bu yüzden kötü bir şeye gülmek, onunla savaşma isteği duymamak anlamına gelir. İyi bir şeye gülmekse, iyiliğin kendiliğinden yayılmasını sağlayan gücü yatsımak demektir. Bunun için kural der ki, alçak gönüllülüğün 10. derecesi gülmeye yatkın olmamaktır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yüksek sesle gülen delidir. Quintilianus da der ki, diye onun sözünü kesti üstadım. Gülmek, ağırbaşlı olmak için övgü söz konusu olduğunda bastırılmalı. Ama birçok durumda da yüreklendirilmeli. Tacitus, Calpurnus ve Pisanus'un alaycılığını över. Geç Planus da şöyle yazmıştır. Bazen güler, neşelenir, oynarım da. Ben insanım. Onlar kafirdirler diye yanıtladı Georgi. Kural der ki, gülmeceler ister saçma sapan sözcükler, ister gülme olsun, sonsuza dek set çekelim. Her yerde kınayalım ve öğrencinin böyle konuşmalar için ağzını açmasına izin vermeyelim. Ama insanın sözü yeryüzünde egemen olunca, Sirenli Sinesius, Tanrı'nın gülünç olanla trajik olanı uyumlu bir biçimde birleştirmeyi bildiğini söylüyor. Elius Spartinius da davranışları ince, doğuştan Hristiyan ruhlu bir insan olan Hadrianus'tan ciddi anlarla neşeli anları birleştirmeyi bilen bir insan olarak söz eder. Son olarak Osinius da ciddilikte ve neşede ılımlı olmayı salık verir. Ama Nolalı Plinius ve Alessandralı Clemens bize çılgınlıklara karşı uyanık olmamızı söylüyorlar. Salpius Severus ise Ermiş Martin'in öfkenin ya da neşenin tuzağına düştüğünün hiç görülmediğini söylüyor. Ama Ermiş'in bazı espri tadı olan yanıtlarını da anımsatıyor dedi William. Yerinde ve bilgece yanıtlar da onlar, gülünç değil. Ermiş Efrum rahiplerin gülmesine karşı bir tez yazdı. Rahiplerin alışkanlık ve konuşmalarına dair de açık saçıklıktan ve esprilerden, zehirli yılanlardan kaçar gibi kaçınmayı öğütlüyor. Ama Hilbert demiş ki, ciddi şeylerin ardından şaka yapmana izin verildi. Ancak bunu belli bir ağırbaşlılıkla yapmana. Salisbury John ise alçak gönüllü bir neşeye izin vermişti. Son olarak kuralımızın atıfta bulunduğu İncil'in sözünü ettiğiniz bölümü en azından dingin bir ruhun sessiz gülüşüne izin verir. Ruh yalnız gerçeği düşünürken dingindir. İyi işlerden sevinç duyar. Gerçeğe ve iyi şeylere ise gülünmez. İsa'nın gülme işinin nedeni buydu işte. Gülme kuşkunun kışkırtıcısıdır. Ama kimi zaman kuşkulanmak doğrudur. Bunun nedenini anlamıyorum. Kuşku duyunca bir yetkiye başvurmak gerekir. Bir pedere ya da bilgine. O zaman tüm kuşku nedenleri sona erer. Görüyorum ki Parisli mantıkçılarınki gibi tartışma götürür kuramlar içinize işlemiş sizin. Ama Ermiş Bernardo tüm sorunları bu böyledir ya da bu böyle değildirini öne sürerek usu, İncil'in aydınlatmadığı soğuk, yaşamdan yoksun bir mantığın buyruğuna vermek isteyen iyidiş edilmiş Eblerdus'a karşı çıkmayı çok iyi bildi. Kuşkusuz bu çok tehlikeli düşünceleri kabul eden, bir kez ve sonsuza dek söylenmiş olan biricik gerçeğe gülen cahil adamın alayını da değerlendirebilir. Böylece aptal gülerken içinden Tanrı yoktur demektedir. Saygıdeğer Georgi, Eblerdus'a iyidiş edilmiş demekle haksızlık ediyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü o üzücü duruma başkalarının kötülüğü yüzünden uğradığını biliyorsunuz. Günahları yüzünden, insan aklına bunca güvendiğinden, böylece basit insanların inancıyla alay edildi. Tanrı'nın gizemleri değişti, en yüce şeylere ilişkin sorunlar pervasızca ele alındı. Bu gibi sorunların örtbas edilmesi gerektiği görüşünde oldukları için saygıdeğer pederler de alaya alındılar. Size katılmıyorum saygıdeğer Georgi. Tanrı bizden kutsal kitabın bizi karar vermekte özgür bıraktığı birçok karanlık şeye aklımızı uygulamamızı istiyor. Birisi sizden bir görüşe inanmanızı isterse önce bunun kabul edilebilir olup olmadığını incelemelisiniz. Çünkü aklımızı Tanrı yaratmıştır. Bu nedenle de bizim aklımıza hoş gelen tanrısal akla da hoş gelir. Öte yandan tanrısal aklı ancak benzetim yoluyla, çoğu kez de yatsıma yoluyla aklımızın süreçlerinden çıkarsadıklarımızla bilebiliriz. Böylece görüyorsunuz ki bazen gülme, akla aykırı saçma bir görüşün yapay yetkisini ortadan kaldırmak için uygun bir araç olabilir. Gülme, kötüleri şaşırtmaya, onların aptallıklarını açığa çıkarmaya da yarar. Ermiş Moros'un kafirler kendisini kaynar suya attıkları zaman suyun çok soğuk olduğundan yakındığı söylenir. Kafir vali de suyun ısısına bakmak için aptal aptal elini suya batırıp yakmış. Ermiş şehidin iman düşmanlarını gülünç duruma düşüren güzel bir davranışı. George dudak büktü. Vaizlerin anlattıkları olaylarda da birçok koca karı masalı vardır. Kaynar suya atılan bir ermiş İsa için acı çeker. Çığlıklarını bastırır. Kafirlere çocukça oyunlar oynamaz. Görüyorsunuz ya, dedi William. Bu öykü size akla aykırı görünüyor. Bu yüzden de onu gülünç olmakla suçluyorsunuz. Susarak, dudaklarınıza egemen olsanız da bir şeye sessizce gülüyorsunuz. Benim onu ciddiye almamı istemiyorsunuz. Siz gülmeye gülüyorsunuz. Ama yine de gülüyorsunuz. George sıkıldığını gösteren bir el devinimi yaptı. Gülme konusunda şaka yaparken beni boş tartışmalara sürüklüyorsunuz. Ama İsa'nın gülmediğini siz de biliyorsunuz. Emin değilim. İlk taşı atmak için Ferisileri çağırıp haraç olarak ödenecek sikkenin üstünde kimin resmi olduğunu sorarken, sözcükler üstünde oynayarak Tues Petrus derken günahkarları şaşırtmak, havarilerinin gönül gücünü yükseltmek amacıyla esprili sözler söylediğine inanıyorum. Çipas'a sen de söyledin derken de esprili konuşuyordu. Tanrı'nın yüzüne karşı kalçamı açtım dediği Yeremya'yı yorumlarken Ceralmo şöyle açıklıyor. Yani kalçanı ve kıçını açacağım. Tanrı bile cezalandırmak istediklerini şaşırtmak için nüktelerle dile getiriyor söyleyeceklerini. Kloni ve Sistersyanlar arasındaki çatışmanın en ateşli anında Kloniyanlıları, Sistersyanları gülünç duruma düşürmek için pantolon giymemekle suçlamışlardı. Aptallar aynasında eşek Brunelius'un geceleyin rüzgar battaniyelerini uçurup da rahipler kendi edep yerlerini görürlerse ne olur diye merak ettiği anlatılır. Çevrede toplanmış olan rahipler güldüler. George öfkeden kudurdu. Kardeşlerimi bir çılgınlar cümbüşüne sürüklüyorsunuz. Fransiskenler arasında kalabalığın ilgisini çekmek için bu tür saçmalıklara başvurmanın alışkanlık olduğunu biliyorum. Ama bu tür şakalar hakkında size vaizlerinizden birinden işittiğim bir menzumenin sözlerini söyleyeceğim. Anüs şiiri kabalığı över. Kınama biraz fazla ağırdı. William küstahlık etmişti. Ama şimdi de George ağzıyla yellenmekle suçluyordu onu. Bu ağır yanıtın yaşlı rahibin yazı salonundan çıkma çağrısı anlamına gelip gelmediğini sordum kendi kendime. Ama az önce öylesine kavgacı olan William'ın alabildiğine uysallaştığını gördüm. Sizden özür dilerim saygıdeğer George dedi. Ağzım düşüncelerime ihanet etti. Size saygısızlık etmek istemiyordum. Belki de söylediğiniz doğrudur. Ben yanılıyordum. George bu incelikli alçak gönüllülük karşısında bağışlama anlamına da gelebilen bir hoşnutluk homurtusu koyverdi ve yerine dönmekten başka bir şey yapamadı. Tartışma sırasında yavaş yavaş çevremizde toplanmış olan rahipler masalarının başına dönüyorlardı. William Menantus'un masasının önünde diz çöktü, yeniden kağıtları karıştırmaya koyuldu. Alçak gönüllü yanıtıyla William birkaç dinginlik anı kazanmıştı. O birkaç anda gördükleri, o gece yürüteceği araştırmalara yön verdi. Ama gerçekten de birkaç an sürdü bu dinginlik. Ben o William'ın Georgie ile yaptığı konuşmayı dinlemek için yanımıza yaklaştığı zaman kalemini masanın üstünde unutmuş gibi yaparak hemen William'ın yanına yaklaştı ve kulağına onunla acele görüşmesi gerektiğini fısıldayarak hamamın arkasında buluşmalarını söyledi. William önce onun gitmesini, kendisinin az sonra ona katılacağını söyledi. William bir an duraksadı. Sonra kataloğun yanındaki masasından bütün olup bitenleri izlemiş olan Malachi'yi çağırdı ve baş rahipten aldığı yetkiye dayanarak ondan Venantus'un masasına birisini gözcü koymasını rica etti. Çünkü bütün gün kendisi dönünceye dek o masaya hiç kimsenin yaklaşmamasını araştırması bakımından önemli sayıyordu. Bunu yüksek sesle söyledi. Böylece yalnızca Malachi'yi rahipleri gözlemekle yükümlü kılmakla kalmayıp rahipleri de Malachi'yi gözlemekle yükümlü kılıyordu. Kütüphanecinin elinden boyun eğmekten başka bir şey gelmedi. William'la oradan uzaklaştık. Hastane binasının bitişiğindeki bahçeden geçip hamama yaklaşırken William, çoğu Venantus'un masasının üstünde ya da altında bir şey bulmamdan korkuyor gibi dedi. Ne olabilir? Bana öyle geliyor ki bundan korkanlar bile bilmiyorlar ne olduğunu. Yani Beno'nun bize söyleyeceği hiçbir şey yok da yalnızca bizi yazı salonundan uzaklaştırmak mı istiyor? Bunu şimdi anlayacağız dedi William. Gerçekten de az sonra Beno yanımıza geldi.